Ayrım 2. Paul Robeson. Virginia Hamilton biyografi. Sayfa 21. Ön söz. Eve koşuyorum. Oldukça gencim. Mutluyum. Çünkü bütün bir yıl en fazla kitabı okumam karşılığı bir ödül kazanmışım. Ödül ise büyük boy, iyi ciltli, renkli kaplı bir kitap. Bu benim ilk ödülüm ve daha da sevinç verici yanı kazanmış olduğum şey, o yaşlarda elde edilmesi pek de kolay olmayan yeni bir kitap. Tutkulu bir okurdum ve bu hep devam etti. Sadece kitap değil, herhangi bir şey, boş kibrit kutuları, kataloglar, elime ne geçerse okuyordum. Ailem her zaman benim okumamı destekledi. 9-10 yaşlarımda yaptığım ilk yazı denememi de engellemediler. Bana sorarsanız bir yazar gençler için yazıyorsa bunun sebebi hala kendi gençliğinin izlerini taşıyor olmasıdır. Eğer dolar fakirliği hakkında hiçbir fikrim olmadığı gerçeğini bir kenara bırakırsak çocukluğum iyi geçmişti. Toprağımız ve yiyecek çok şeyimiz vardı ki anne ve babam her ikisi de sıkıntı çekmiş bir kuşaktan geliyordu. Çocukluğum çok doğal ve coşku doluydu. O zamanlarda çocuklardan beklenen gürültü yapmamaları, kusursuz davranmaları, eve gelen rahibe iyi cevaplar vermeleri, kendi kendilerine yetebilmeleri, yatağa erken gitmeleri ve yaz akşamları saat 9'a kadar dışarıda oyun oynamalarıydı. Kısacası ben ve akraba çocukları güneşin doğumundan batımına kadar kendimize aittik. Bazen tavukları beslemek ya da sabah işlerine yardım etmek gibi sıkıcı şeyler de yapardık ama daha çok oynuyorduk. Kimse benden okuldan hemen sonra eve dönmemi, bulaşıkları yıkamamı, kardeşimle paylaştığım odamı temizlememi ya da yola girmemi beklemiyordu. Ben de yapmadım. Annemin benden beklediği pazar sınıflarına katılmam, hava kararırken evde olmam ve onurlu bir rol oynamamdı. Diğer yandan perilerin, yani beni görmekten her zaman mutlu olmuş kuzen, dayı ve teyzelerimin yaşadığı komşu çiftliklere küçük ziyaretler yapmakta serbesttim. Ben de şehrin öbür tarafına gider, binlerce ağacın, tepelerin, patikaların bulunduğu vadide dolaşırdım. Bu vadide en güzel, en tatlı su kaynağını bir zamanlar otel olarak kullanılmış olan büyük ve bakımsız bir karavanı ve üzerinde sallanmaya dayanacak kadar sağlam asmaları keşfetmiştim. 9-10 yaşlarında bir iş kadınıydım. Annemin çiftlikte yaşamayan ve kiliseden edinmiş olduğu arkadaşlarının taze sebzeleri olan merakını anlamış ve her sabah topladığım taze sebzeleri öğleden sonraya kadar satar olmuştum. Zamanla ürünleri çilek, böğürtlen ve ahududu ile de genişletmiştim. Bana rakip olabilecek olan kuzenim Marlin'i de ortak olarak aldım ve iki yalın ayak günlük turları beraber yapar olduk. Tabii ki kazancımızın dörtte birini o zamanın heyecanlı ve korku dolu Frankenstein ve Kurt Adam filmlerine harcıyorduk. Her seferinde de eve geç kalır ve yolu koşarak dönerdik. Bu işe büyüyene kadar da devam ettik. Çocukluğumun tüm bu anıları bir şekilde kitaplarıma yansımıştır. Nitekim hatırlamaktan zevk aldığım anıları kağıda dökmek ve böylece onları yaşatmak fikriyle ilk kez kendim için yazmaya başlamıştım. Paul Robeson'ınki gibi biyografiler de yine benim geçmiş ve çocukluk anlayışımdan ve gençlik yıllarımdaki siyah ailelerin deneyimlerinden doğmuştur. Okullarda aldığımız eğitim pek etkili olmamıştı. Bilgi ise bizim hakkımızdaki bilgi ailelerimizde, özellikle de babalarımızda idi. Tıpkı Paul Robeson'da olduğu gibi. Kilisede evimiz sayılırdı ve bir çocuğun beynini bilgiyle dolduran yerdi. Bir seferinde bir gezgin siyahın kilisede Yeşil Otlaklar isimli bir oyunu ezbere okuduğuna şahit olmuştum. Böyle bir hafızayla ilk defa karşılaşıyordum ve kasabayı terk edene kadar adamın gölgesi olmuştum. 1940'ların devlet okullarında biz siyah çocuklara Amerikan rüyasını yaşamalarına yardım edebilecek çok az şey öğretiliyordu. Bunun yerine kölelik etmiş olan atalarımıza duyulan derin sempati öğretilmişti. Bu gerçek öğretmenimizi bir çeşit gözyaşı dolu hülyaya düşürür ve ancak "Haydi çocuklar, şimdi Old Black Joe'yu söyleyeceğiz" diyebilirdi. Bizim öğrendiğimiz ana vatandan koparılmış insanımıza karşı duyulan gurur ve saygınlıktı ki bu herhangi bir beyaz sınıf arkadaşımla paylaşmamış olduğum çok özel bir bilgiydi. Ve eğer siyahları başarılı bulsalardı bile bunu bana asla söylemezlerdi. Babam Kenneth James Hamilton bu konuda bize çok bilgi vermişti. Kardeşlerimin en küçüğü olan ben genellikle onu dinlemek için dizinin dibine otururdum. Bu öğrenme sürecinin fonunu babamın çaldığı mandolinden yükselen tatlı ritim oluştururdu. Mandolinin sesi bende hep bir harmoni duygusu uyandırmıştı. Babam benim yıldızlar, ölüm, gün batımı ve bunun sebebi hakkındaki sorularımı elinden geldiğince cevapladıktan sonra asıl öğreteceği konuya geçerdi. Siyah yazar Dr. W.E.B. Du Bois'a karşı büyük bir saygı duyardı. Ama başkalarından da bahsederdi. Şarkıcı Florence Mills ve Blind Lemon Jefferson gibi. Anlattıklarının arasında iyi ya da kötü yönde bizim insanımıza katkıda bulunmuş beyazlar da vardı. Jack London bunlardan biriydi. Babam onu gençliğinden tanıyordu. Henüz ünlü bir yazar olmamıştı. Beyzbolda hızlıydı ve dili siyah ve Yahudilere karşı fazla sivriydi. Diğerleri siyahtı. Boksör Joe Louis gibi ve tabii ki Paul Robson. Babam da diğerleri gibi Robson'ı radyoda dinlemiş, onun Rogers'taki sportmenliğini duymuştu ama Robson'ın babama verdiği başka bir şeydi. Robson, babamın çocukları için ümit ettiği ve hayalini kurduğu her şeyi gerçeğe dönüştürmüştü. Babam şöyle söylüyordu. Sanırım bir sabah Paul Robson uyandı ve futbol oynamaktan başka yapacak şeylerin olduğunu gördü. Çevresine bakındı. Bolca siyah rahip vardı. Ölülerle ilgilenenlerin sayısı da fazlaydı. Sanıyorum Robson bundan sonra kendisi daha önce hiç yapılmamış bir şey yapması gerektiğine karar verdi ve bunu başardı da. Kenneth Hamilton mutlaka Paul Robson'ın güçlü sesini kastediyordu. Benim için o zamanlar tüm bunların anlamı şuydu. Bir kişi herhangi bir şey yapmak istiyorsa iyi olması yetmezdi. Tamamen orijinal ve yeni olmalıydı. Bu düşünce beni oldukça etkiledi ve hayatım boyunca sıra dışı olmaya, kendimce özel şeyler yapmaya çalışmama sebep oldu. Yazdım ama kendim gibi, kimseye benzemeden. Kenneth Hamilton da çocukları için bundan başka bir şey istemezdi. Babam da kendisini yaşadı. Bir siyah için büyük başarı göstererek Iowa Devlet Üniversitesi'ni bitirdi ve iş aramaya koyuldu. Bir gün bir arkadaşı annesinin aşçı olarak çalıştığı bir bankada babamın kendisine uygun bir iş bulabileceğini söyledi. Kenneth Hamilton talihin nasıl da böyle değişebildiğine şaşarak vakit kaybetmeden bankaya yöneldi. Şık giyinmişti ve gelecekte neler olabileceğini hayal ediyordu. Yeni müşteriler, iyi para. Oysa babamın eline bir fırça ve bir kova tutuşturulur mermerleri temizlesin diye. Babam ise hepsini yere fırlatır ve arkasına bile bakmadan orayı terk eder. Kısa süre sonra evini de terk eden babam, Kuzey Amerika kıtasını baştan başa gezecek, soluyacak ve asla bulamasa bile aradığı o şeyin peşinde koşacaktır. Belki de o fırça ve kovayı kabul etmeliydi ama ben babamın bu yaklaşımı ile gurur duyuyorum. Onu bedenini ve düşüncelerini asla bir başkasının koyduğu kurallar ile sınırlamayan bir adam olarak hatırlıyorum. Bir babadan daha fazlasını da bekleyemezdim. Bugün için Paul Robson gibi yüce bir karaktere ve başarıya sahip olan ama bir kuşak Amerikalı'nın hiç duymadığı bir siyah adam hakkında yazmam oldukça doğal görünüyor. O bir adamdan fazlaydı ve babam gibi hayalleri yıkılmış olan siyahlar için bir sembolden de öteydi. Sanatı ve sözleriyle Robson insanları için taşıdığı anlayışı dünyaya yansıtmakta inanılmaz bir yeteneğe sahipti. Siyah Amerika için o, köleliğe karşı verilen savaşım ile başlayıp modern çağlardaki protestolarla süren mücadele ruhunu gözleri önüne seren kişidir. Yarım yüzyıl bastırılan bu ruhu taşıyan ve yücelten kişi Paul Robson olmuştur. Bugün babamın anlattıkları doğrulandı. Beni mutlu eden şey 30 yıl önce babamın Paul Robson anlayışının artık benim kendi anlayışım olmasıdır. Virginia Hamilton, Yellow Springs, Ohio. 1. Paul Robson'ın şansı büyük ve birbirine bağlı bir ailede doğmak olmuştu. Kökleri eşitliğin Amerikan tarzı düşüne kadar iner ki ataları sivil savaş karmaşasından kurtulmuş ve savaş sonrası özgürlük sözünü kavramışlardır. Paul güçlü büyüdü. Robson sevgisinin sıcaklığı ve köleliği bir daha asla kabul etmeyecek olan aile onuru ile çevrelenmişti. Babası gibi büyük, sağlam yapılı amcaları Benjamin, Reeve, John gibi mert ve babacan isimler taşıyordu. Kuzenlerinin isimleri ise şans eseri birbirine karışan baharat ve lezzeti çağrıştırıyordu. Caraway, Chance gibi. Paul doğmadan çok önce babası Reverend William Drove Robson, diğer Robson'ların tartışmasız lideri ve aile kilisesinin sevilen patriğiydi. Paul'un babasına duyduğu sevgi dünyadaki diğer kişilere duyduğundan çok farklıydı. Reverend W.D. Robson, geniş omuzlu, orta boylu ve tavırlarıyla saygınlık toplayan bir adamdı. Sesi Paul'un duyduğu en iyi sesti. Reverend kilise topluluğu ile konuşur ve onları rahatlatırken Paul babasının yanında yürümeyi ve onun elini tutmayı severdi. Afrika'dan getirilen zenci köleler telaffuzu zor isimler taşıyordu ve hepsine birer Hristiyan ismi verilmişti. Kuzey Carolina'daki zengin arazilerde doğmuş bir köle olan Paul'un babasının babası da beyaz sahipleri Robertsonlarca ona verilmiş olan Benjamin ismine sahipti. Benjamin yine Robertson'ların kölesi olan Sarah ile evlenmiş. Bu evlilikten 27-7-1845'te Paul'un babası olan R.W. Drew doğmuş ve 15'ine bastığında kölelikten özgürlüğe koşmuştu. Adına da eski sahibi Robertson'un adındaki küçük bir değişiklik ile Robson'ı eklemişti. Sene 1861'de 16 yaşına basan Reverend, Kuzey ve Güney arasında çıkan iç savaşa Birlik Ordusu tarafında katılmış, 1865'te savaşın bitmesiyle binlerce zenci gibi o da yönünü kuzeye çevirmişti. Kardeşleri Benjamin ve John, kuzenleri Carraway ve Chance onu izlemiş, Princeton'a gelmişlerdi. Amerika'nın en eski ve önemli üniversitelerinin beşiği olan Princeton'a. Bu sırada okuma yazmayı öğrenen temel bir eğitimden sonra koleje gitmeye karar vermiş olan Reverend, Princeton'ı tercih etmeyecekti. Çünkü Princeton tamamen beyazların devam ettiği, bu yönü güneyli zenginlerce desteklenen bir üniversiteydi ve hiçbir siyah okula kabul edilmiyordu. Reverend, siyahların artık köle olmadığını biliyordu ama kuzeyde bile tam özgür de değillerdi. Güney ise savaştan yenik çıkmış, tekrar yapılanmasını sağladıktan sonra siyahları özgür ve beyazları eşit kılan yeni yasalar çıkarılmıştı. Ancak yasal özgürlük siyahların eşit haklara sahip olacaklarının garantisi değildi. Kısa sürede siyahlar güneyin üstünlüğün vurgulandığı bir nokta olmak ve köle değil ama hizmetçi haline gelmek durumunda kaldılar. Reverend, Philadelphia'da siyahların devam ettiği Lincoln Üniversitesi'nde din adamı olmak için okudu. Böylece halkına manevi açıdan hizmet edebilirdi. Lincoln'de bir öğretmen olan güzel Maria Le Bostil ile tanıştı. Maria, açık kahverengi teni ve siyah düz saçları ile İngiliz, Hint ve Afrika kanının çarpıcı bir bileşimine sahipti. Quaker'ların özel lehçesiyle konuşuyordu. Quaker'lar 17. yüzyıl İngiltere ve Amerikan kolonilerinde ortaya çıkan bir gruptur. Din adamı, dinsel öğreti ve benzeri olmaksızın Tanrı'ya ulaşmayı amaçlarlar. Baskı görmelerine rağmen Amerika, İngiltere ve Kuzey Avrupa'sında etkileri görülmüştür. Maria'nın büyük büyük dedesi Cyrus Bastil, Hint ve siyah olduğu kadar İngiliz Quaker bir soyda taşıyordu. İngiltere'den gelen Quaker göçmenler 1677'de New Jersey'de Burlington'ı kurdular ve 1732'de Cyrus bir köle olarak doğdu. Çok daha sonra özgürlüğünü satın alarak şehrin özgür siyah topluluğunun başı çeken bir lideri olacağı Philadelphia'da fırıncılık yaptı ve iç savaş sırasında George Washington'ın ordusu için ekmek pişirdi. Ama 20 mil uzakta olan Philadelphia'da değil, Pensilvanya'da. Cyrus ile birlikte başı çeken diğer siyahlar, 1787'de Amerika'da ilk kardeşlik ve yardım topluluğu olan Özgür Afrikalı topluluğunu kurdular. Bu dönemdeki diğer Bastiller öğretmen ya da denizciydiler. İç savaş zamanı bir metroda biletçi, bir diğeri Abraham Lincoln'un da poz vermiş olduğu söylenen bir ressamdı. Yine bir ressam olan Robert Bastil ise Londra'da National Gallery'de çalışmıştı. May Louisa Bastil, 11 Temmuz 1878'de koyu derili ve 31 yaşında olan W.D. Robson ile evlendiği zaman 21 yaşındaydı. Onların evliliği güçlü ve kişilikli bir nesil doğuracak olan Bastillerin Quaker siyah Hindu özellikleri, Robsonların Bantu Afrikalı özelliklerinin birleşimini sağladı. 20 yıl içinde doğan 6 çocuklarından 5'i hayatta kalmayı başardılar. En büyükleri olan W.D. Jr., Washington'da bir doktor, Detroit'e yerleşen Reeve bir iş adamı, Ben olarak bilinen Benjamin ise babası gibi bir rahip oldu. Tek kızları olan Marion, annesinin yolunu izledi ve bir öğretmen oldu. Robsonların en genci ve güçlüsü olan Paul Leroy'un doğum tarihi 9 Nisan 1898'dir. Paul'un doğumu Amerika'da yeni bir çağın oluşumuna rastlar. Kölelikten hala vazgeçmemiş olan Güney ve Batı, iç savaştan galip çıkmış olan Kuzey'i ne endüstriyel ne de parasal yönden dizginleyebildi. Kuzey'deki şehirler enerji ve hayal gücünün zengin olduğu bu bölgede hızla gelişti. Bireysel işler yürüten Kuzeyliler, tüm ülkenin doğal ve insan kaynaklarını büyük bir cesaret ve hoyratlıkla sömürdüler. 1888 ve 1901 yılları arasında Birleşik Devletler, Batı yarı kürede baskın çıktı ve koyu renklileri Amerika'nın içinde ve dışında savaşa sürdü. Ne zaman ki Birleşik Amerika İspanya ile savaştı ve kazandı, İspanyol Küba tüm Meksika körfezinde dominyona sahip olmanın sembolü haline geldi. Amerika ayrıca Filipin adaları, Porto Rico ve Guam'ı, Küba ve tüm eski İspanyol kolonilerini kontrolü altına aldı, Hawaii'ye hakim oldu. Politik partileri siyahlardan arındırmaya yönelik ortak bir çaba içinde Kuzey'in maddi çıkarları Güney'in liderleriyle siyah Amerikalılara karşı birleşti. Böylece güneyli siyahlar söz hakkı olmayan hizmetçi sınıf olarak kullanılabilir ve ucuz iş gücü sağlanabilirdi. Ön yargı, ayrımcılık ve şiddet siyahların ilerlemesini her yönden engelleyen bir etki yaptı. Klasik Yunan düşünür ve dil bilimcisi olan siyah liderlerden W. Scarborough, siyahlara karşı gösterilen zalimliğe şöyle cevap vermiştir. Eğer beyazlara karşı şahitlik yaparlarsa vurulurlar. Ama şahitlik yapmayı reddetseler de aynı akıbete uğrarlar. Eğer medeni ve politik haklarını herhangi bir insani yola savunmaya kalkarlarsa kıstırılır, doğranır ve öldürülürler. Christian Recorder, 18 Haziran 1891. W. C. Scarborough, Herbert Apicker. A Documentary History of the Negro People in the U.S. Cilt 2, Scarborough 1891, Citadel Press, New York 1964. Siyahlar yine de tüm zorluklara rağmen özgürlükleri için çaba harcamaya devam ettiler, tıpkı Robson ailesi gibi. Küçük bir çocuk olarak Paul Leroy Robson, daha iyisi için hırsla çalışan bir ailenin tüm sıcaklık ve sevgisini yaşadı. Annesinin gelin geldiği geniş ve rahat papaz evinde mutlu ve sağlıklı bir çocuk olarak büyüdü. Maria Robson bir vaiz değildi fakat kendi Quaker bilincinin nazik ve sevecen yapısını ailesine geçirebilmiş, en az eşi kadar iyi vaazlar yazmış ve ailesinin eğitimine katkıda bulunmuştu. Paul ve kardeşlerinin günlük hayatlarına yön veren onun iman anlayışıydı. Paul'un babası bir din adamı olarak siyahlar için Amerika'da mümkün olabilecek en yüksek mertebeye ulaşmıştı. Witherspoon Street Presbyterian Kilisesi üyesi olan Reverend Robson, siyah toplulukça olduğu kadar beyaz cemaatçede saygıyla karşılanarak kabul edildi. Princeton'daki bu beyaz toplum zengin ve iyi yaşayan kesimiydi, onlar için çalışanlar ise siyahlardı. Paul'un yazdığı gibi kilise üyesi varsılarla yoksullar arasında bir çeşit köprüydü ve işsizlere iş arama, ihtiyacı olana para, başı dertte olana yardım gibi ruhaniyetin ötesinde hizmetler verirdi. Paul Robson, Dimdik Ayaktayım, Otello Associates, New York, 1958, Yeniden Baskı, Beacon Press, Boston, 1971, sayfa 11. Topluluğuna hizmet eden bu sempatik, dost canlısı üye ise Reverend Robson idi, ta ki 1904 kışının aileye getirdiği felakete kadar. Gözlerinden oldukça rahatsız olan Maria, giysilerini oturma odasındaki ateşe kaptırır. Ben o sırada evdedir. Onun çabalarına, çığlıklara koşan komşuların yardımlarına ve doktor müdahalesine rağmen anne Robson kurtarılamaz. Çok genç olan Paul cenazeye katılır ve tabutu içinde yatan annesini görmek onun için büyük bir şok olur. Paul yıllar sonra şöyle yazacaktır. Onun tabutunu, cenazeyi, gelen akrabaları hatırlıyorum. Sanırım bu konudaki tüm kişisel hatıralarımı silip atan onun ölümü ve yaşadığım şok olmalı. Sayfa 15, Beacon sayfa 7. Muhtemelen Paul annesinin ani ölümünden çok etkilendi. Henüz 6 yaşındaydı. Ama Robson ailesi bir bütün olarak düşünüldüğünde hayatındaki sevgi tamamen silinmiş değildi. Her zaman onu sevecek ve rahatlatacak amca ve halaları vardı. Tüm kardeşleri ona destek veriyordu. Akıllıydı ve onun için hayattan da büyük olan babası vardı. Paul'un hayatını daha yakından etkileyen şey bir anlaşmazlık yüzünden babasının görevini kaybetmesi oldu. Reverend Robson'ın hemen hemen hiçbir yan geliri yatırımı yoktu ve birkaç ay zor işler yaptıktan sonra önceki zengin cemaati gibi güneyli beyaz kolej çocuklarına öğretmen oldu. Reverend Robson çocuklarını beslemek, giydirmek, eğitmek için çok çaba harcadı. Çocuklarının en büyüğü olan William Robson Jr. kısa süre sonra eğitimine devam etmek için evden uzaklaşmak zorunda kaldı. Bir sürü akrabaların yanında kalan Marion, Kuzey Carolina'daki Scotia seminerine, Ben ise aynı bölgedeki Biddle Üniversitesi'ne devam ettiler. Bir süre Princeton'da kalan Reeve, babası gibi beyaz çocuklara öğretmenlik yaptı. Ancak gösterilen ön yargılara yumruklarıyla cevap vermesi babasını rahatsız etmişti. Burayı terk etmeliydi. Çünkü Paul için talihsiz bir örnek olabilirdi. Güçlü beyazlara karşı savaşmak sonun başlangıcı olabilirdi. Paul çoğunlukla akrabaların çocukları ile uyudu ve uyandı. Besleyici yeşil sebzeler ve mısır ekmeği onun düzenli yemeğiydi. Tamamen siyahlara ayrılmış bir okula devam etti ve siyahların dünyasında yaşadı. Fakat hiçbir siyah Princeton'da yüksek okula gitme hakkına sahip olmadığından ağabeyi Bill 11 mil uzaklıktaki bir okula devam etmek zorunda kaldı. Genellikle basketbol, futbol oynayan ve diğer tüm çocukça işleri yapan Paul, siyah çocukların sosyal hayatında yerini aldı. Yıllar sonra şöyle yazacaktır. Oynayacak pek çok top oyunu ve üniversite takımında yer alan Bill'in bana öğretecek çok taktiği vardı. O benim ilk hocamdı. Bana topla nasıl koşabileceğimi gösterdi. Sayfa 21, Beacon sayfa 13. Paul'ün akrabaları ve arkadaşlarından öğrendiği şey aynı ırk veya klandan olmanın getirdiği sadakatti. Daha sonraları bile Paul, amca, hala ve kuzenlerine minnettarlık duyacaktır. Eşini ve işini kaybettikten 3 yıl sonra Reverend Robson, Princeton'dan Westfield, New Jersey'ye taşındı. Miss Fanny isimli sempatik bir bayanın işlettiği bir bakkal dükkanında iş buldu. 9 yaşındaki Paul ve ağabeyi ben de babalarıyla birlikteydi. Dükkanın tavan arasında kaldılar ve banyo, mutfak olarak dükkanın arkasındaki kulübeyi kullandılar. Paul, Westfield'da beyazlarla aynı okula gidebildi çünkü bu bölgede siyahlar azdı ve beyazlar için onlardan korkacak ya da onları ayıracak hiçbir sebep yoktu. Paul her sabah okula gitmeden önce Miss Fanny için dükkana taşıma yapıyordu. Reverend Robson kısa süre içinde Princeton'daki kadar olmasa da dini vasfını burada da kazandı. Bir grup Afrikalı Metodist ile African Methodist Episcopal AME kilisesini kurdu. Tüm bu dönemde Paul babasının kendisi için mutluluktan başka bir şey istemediğinin farkındaydı. En küçük oğul Paul idi ve bu yüzden babasının en büyük tasasıydı. Reverend Robson 60'larındaydı, yaşlanıyordu ve en küçük oğlu için endişeliydi. Paul'ün okul hayatı en iyi şekilde devam etmeliydi ki Paul'ün de tüm uğraşısı bu yoldaydı. Paul ayda bir karnesini alır ve babasının dikkatli incelemesini sükunetle izlerdi. Karne iyi olduğu zaman Reverend Robson sevinir, tüm notlar A olduğu zaman oğluna sıcak davranır ve onu överdi. Paul bir defasında Latinceden B getirdi. Babası bunun ne anlama geldiğini sorduğunda Paul'ün cevabı şu oldu: "Sınıfta herkesten öndeyim ve öğretmenlerim bunu yeterli buluyorlar." Baba ve oğul arasındaki bu konuşmanın benzer versiyonları 3 Mart 1926 tarihli The New York Republic'in sayfa 42'sinde ve Ezlan de Goody Robson'ın eseri Paul Robson Negro sayfa 19-20'de bulunabilirler. Reverend bu cevap karşısında oğluna gülümsedi ve Latince'ye daha fazla çalışması gerektiğini söyledi. Bir sonraki dönem tüm notlar A oldu ve Paul babasının kendisinden mükemmel olmasını beklediğini çabucak öğrendi. Yine de okuldan eve yürüyerek dönerken yalnızlık hissi onu çaresizliğe sürükleyebiliyordu. Babasını bu konuda üzmemeliydi ama arkadaşlarının kendisine gülümseyen annelerini düşünüyor ve aniden dua ve sevgisiyle kalbini yumuşatacak bir anneyi nasıl da özlediğini hatırlıyordu. Fakat annesiz bir çocuk için doğal olan bu duyguları kendisine saklayacak kadar akıllıydı. Kısa süre sonra babası ve Paul siyah bir öğretmenin yönettiği bir okula sahip Somerville'e taşındılar. Paul, Mr. James L. James'in okuluna başladı. Bu sırada Ben ve Marion okullarına devam ediyor, William da Lincoln'de bulunuyordu. Baba Robson da St. Thomas AME Zion Kilisesi'nde görev almıştı ve hayatının kalanını Somerville'de geçirecekti. 1910 yılında Paul 12 yaşındaydı. Uzun ve atletik yapısı, arkadaşça tavırları onu aranılan biri haline getirmişti. Okuldaki en büyük ve en zeki çocuk Paul idi. Bir yıl sonra siyah öğrencilerin devam ettiği iki okuldan biri olan Somerville Lisesi'ne başladı. Katıldığı Glee Kulüp'te inanılmaz bir müzik yeteneğinin olduğunu keşfetti. Paul utangaç bir çocuktu ve bu müzik kabiliyeti bile utangaçlığını yenmesine fayda sağlamamıştı. Daha sonra bu dönemler için şöyle yazacaktır: "Şunu hiçbir zaman unutmadım. İstediğim gibi davranamaz, bir çocuğa vuramazdım çünkü siyahtım. Geç saatlere kadar uykusuz kalıp siyahların da bir şeyleri başarabilecek kadar iyi olduklarını ispatlamak zorundaydım." Princeton'daki hayatına dair bir başka hatırası şu idi: "Garip ve ifade etmesi çok güç ama kısa sürede, nasıl bilmiyorum, siyah topluluk için merak haline almıştım. Diğer çocuklardan hiçbir farkım yoktu. Oyunlarımızı oynuyor, asla büyüklerimizi kızdırmıyor, hayaletler yüzünden mezarlığın yanından geçmemeye çalışıyor ve pazar sınıflarına isteksizce devam ediyorduk. Babam gibi herkes bende özel bir şeyler görmek istiyor, ne olduğunu söyleyemeseler bile kaderimde büyük bir şeyler olduğuna inanıyorlardı." Paul Robson, Dimdik Ayaktayım, sayfa 19, Beacon, sayfa 16. Paul Yunanca ve Latince öğrendi. Tarih, edebiyat, felsefe, kimya ve fizik çalıştı. En yüksek notlara sahip olmadığı zaman bunun nedenini babasına açıklaması gerekirdi. Öğretmenleri onu özel olarak destekler görünüyordu. Paul aynı zamanda tiyatro koluna da katıldı ve Otello'da başrolü oynadı. Müzik öğretmeni ona sesini en iyi şekilde kullanmasını öğretmişti. Ondan hoşlanmayan tek okul yöneticisi de bunu asabi mizacına borçluydu. Okul yöneticisinin karşı olmasına rağmen Paul futbol oynadı. Yine aynı yönetici müzik kulübünde solist olan Paul'u bu onurdan mahrum bırakmaya çalıştı. Paul ise babasına eğer yönetici ileri giderse onunla çatışabileceğini söylüyordu. Baba Robson'ın tavrı Paul'un disiplininde öğretmenlere güvendiği yolunda oldu. Her zaman biraz utangaç olan Poi zamanla öfkesini de içinde tutarak kontrol etmeyi öğrendi. Yüreğinde deli bir gurur ve her zaman her şeyde birinci olma hayali vardı. Buna uzun süredir yaşamayan annesinin hatırasıyla dolan bir yalnızlık hissi eşlik ediyordu. Ani bir geri çekiliş ya da uzaklaşma kişiliğinin bir özelliği olabiliyordu. Spor, Poi'nin utangaçlığını yenip fiziksel gücünü gösterebildiği bir alandı. Okul hayatı boyunca atletizmde mükemmel olan Poi, iyi bir koordinasyonla donatılmıştı ve meydan okumaya hazırdı. Poi yaz boyunca Rhode Island'taki bir lokantada ikinci sınıf işlerde çalıştı. Kardeşi Ben de aynı yerde garsonluk yapıyordu. Poi'nin 12 yaşından beri yaptığı bu işler yerleri parlatmak ve patates soymak gibi işlerdi. Çalışmak zorunda olmak onu zengin ve beyaz olan diğer öğrencilerden farklı kılıyordu. Ama dış dünyayı öğrenmek için de iyi bir fırsattı. Kısa sürede ne denli güçlü bir hedefe sahip olduğunu keşfetti. Poi okuldaki son senesinde Rogers Koleji'nde 4 yıllık bir eğitim için sınavların açılacağını duydu. Ancak diğer öğrencilerin bir yıl önce katılmış olduğu ilk elemeleri vermemişti ve eğer sınava girecekse geçmiş 4 senenin dersleri üzerinden test olması gerekiyordu. Onun dezavantajı ise kesinlikle herkesin önüne geçebileceğinden emin olmasıydı. Böylesi bir güven bastırılmış bir gençlik fantezisi gibi görülebilir. Fakat Poi kendisini iyi tanıyor, aklını ve akıl gücünü tartabiliyordu. Dahası babasının desteği arkasındaydı. Poi sınavı kazandı. Poi 1915 baharında 17 yaşındaydı, onur derecesiyle mezun oldu. Müzik yeteneği ve atletizmdeki başarıları yanında okuldaki en iyi tartışmacı da Poi idi. O yaz ülke çapında en iyi konuşmacı yarışmasına katılmış, beyaz bir kız ve siyah bir delikanlının ardından üçüncü olmuştu. Üçüncülük onu üzebilirdi. Ama o sırada Poi Rogers'ın mutluluğunu yaşıyordu. Poi babasının ve ağabeyi William'ın da okumuş olduğu, aynı zamanda siyahların devam ettiği Lincoln Üniversitesi'ni tercih ederdi. Onu pek de hoş karşılamayacak olan Rogers'a rağmen Lincoln bir Robson'ı daha kucaklayabilirdi. Fakat Poi Rogers için yarışmış, her şeye karşın eğitim hakkını kazanmıştı ve bu hayatının en büyük gerçeğiydi. Diğer siyahlardan kopuk ve yalnız olmak Poi'yi endişelendirebilir, çevresi onu eşitlikten mahrum etmeye çalışabilirdi. Fakat sonunda Rogers'a gitmeye karar verdi. Kendi kendisine yaşadığı bu çelişkiye rağmen biliyordu ki ikinci sınıf değildi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 33.